Şu an hattımızda Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi Hürsel Tekin Oktay var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk Aygüncüm. Sağ olasınız. Sizler nasılsınız?
Sağ olun hocam. İşte Fenerbahçe arka arkaya transferleri yapıyor. Cenk Tosun. Tabii Beşiktaş kanadına çünkü siz Beşiktaş camiasında çok sevilen bir isimsiniz. Beşiktaş'ta da başkanlık adaylığını açıklamış olan bir isimsiniz. Her dönemde Beşiktaş kulübüne destek veren bir isimsiniz. Hem finansal anlamda hem fikir anlamında hem maddi ve manevi anlamda her dakika yanında olan bir isimsiniz. Oradan başlayayım. Direkt isterseniz Cenk Tosun transferle ilgili neler söylersiniz? Cenk Tosun'un gidişiyle ilgili sosyal medyada açılan hashtagler var. Neler söylersiniz hocam? Buyurun.
Cenk Tosun'un gidişiyle ilgili tabii enteresan. Beşiktaş'ta çok uzun süredir görev yapıyor ve hakikaten Beşiktaş'a özellikle Premier Lig'e transferinde mali bir ciddi bir getiri de
28,5 milyon eurolar falan galiba değil mi hocam? Öyle bir şey hatırlıyorum.
Evet. Bir şey. Orası tabii 28-30 gibi rakamlar.
Bir 4 kayıp olduğunu söylendi. Sonra bir 4 ortadan kayboldu dendi. Atakan ortada öyle bir cümle vardı. Onu söyleyeyim ben hocam. Buyurun.
Evet, Atakan'ın dediği doğru. Sonradan aradan böyle bir gelecek paralarının olmadığı gibi spekülasyonları çıktı. Biz hala onun nedir ne olmadığını öğrenemedik. Şimdi Cenk'in tabii şöyle, Beşiktaş'ta da yaklaşık o 250 maça yakın maç oynadı. 100 gole yakın gol attı. Yani yanılmıyorsam 220-250 arasında maçı var. Gaziantepspor'dan aldığımız zaman Gaziantepspor'da da başarılıydı. Almanya'da ciddi bir altyapısı var. Almanya yanılmıyorsam U19'larda, U18'lerde oynadı. Bir kere altyapısı iyi bir futbolcu. Uluslararası milli takımda santrafor, uluslararası düzeyde de bilinen bir futbolcu. Dolayısıyla Fenerbahçe açısından başarılı bir transfer görüyorum ben. Yani Cenk Tosun bugün Türkiye Süper Ligi'nde her takımda 20 küsur kişilik kadrosunda bulunması gereken bir oyuncu. Form durumuna göre biliyorsun antrenörler bunları oyuncuları baştan da oynatabiliyor veya oyunun senaryosuna göre saklayabiliyor veya oyunun senaryosuna göre müdahale edebileceği ortamlarda bu özelliklerine göre oyuna atabiliyorlar. Yani onun için geniş kadronun içinde kimin 11 kişi oynayacağı hiçbir zaman belli olmaz aslında doğru sağlıklı takımlarda. Cenk de 20-24 kişilik kadroların içinde bulunması gereken bir oyuncu. Yani Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlarda zaten işte milli takımda da Cenk götürüldü. Şimdi bence başarılı bir transfer. Sanıyorum Fenerbahçe Batshuayi'nin maliyetini de düşünmek istedi.
Hocam 3-6-9-12-3'te şeyle beraber 15 milyon euroydu Batshuayi'nin maliyeti Fenerbahçe'ye.
Cenk'e ne kadar verdiniz?
Hocam Cenk'e hemen söyleyeyim, imza parası dahil olmak üzere 2 yıl için 2,5 milyon euro verildi.
Bedava baktığın zaman yani Batshuayi ile ikisi arasına baktığın zaman yani Batshuayi'nin attığı gol kadar Cenk gol atar o kadar fırsat bulunursa işte maliyet açısından bayağı doğru bir iş yaptı Fenerbahçe. Tabi yetenek olarak da ikisi de santrafor, ikisi de kutuda son vuruşları iyi, hatta bana kalırsa Cenk'in son vuruşları Batshuayi'den daha iyi.
Evet, daha iyi. Yani,
daha iyi. Fenerbahçe başarılı bir transfer yaptı. Tabii ki Beşiktaş cephesinde dediğin gibi çok böyle sosyal medya bir enteresan hale geldi. Hasan Arat'ın seçimlerden önce artık sosyal medya var diye övündüğü mecra sporda, hatta işte sporda ama Beşiktaş'ta bütün değerleri yozlaştırıyor. Eski futbolculara, eski yorumculara, eski değerlerin hepsi itibarsızlaştırılıyor. Cenk de Beşiktaş takımında çok uzun yıllar kaptan olarak vazife yaptı. Şimdi Fenerbahçe'ye gidişi Beşiktaş'ın yöneticilerinin sorunu. Yani Beşiktaş'ı yönetenlerin sorunu. Cenk'in sorunu değil. Neticede Cenk'in gitmek istemediğini hepimiz fark ediyoruz, anlıyoruz. Çünkü uzun zaman sözleşmesi yenilenmedi. Kulübede bırakıldı. Üçüncü, dördüncü planda tutuldu. Görev verdikleri zaman girdi, iş yaptı. Can Siperhane oynadı eski futbol deyimiyle. Şimdi Dünya Avrupa Şampiyonası'na gidene kadar sözleşmesi yenilenmedi. Döndü, bir hafta geçti, yine Cenk'in sözleşmesi yenilenmedi. Ben tahmin edebiliyorum. Şunu da söyleyeyim. Ahmet Nurçebi döneminde yapılan tüm transferler yavaş yavaş Beşiktaş'tan gönderiliyor.
Yani burada bir hesaplaşma mı oluyor hocam o zaman? Bir hesaplaşma yani... mı? Öyle bir şey mi çıkıyor? Öyle bir anlam çıktı da onu sorayım dedim hocam.
Şimdi bilemiyorum içgüdülerini ama şöyle bir fotoğraf çıkıyor. İşte takımı onlar zaten bir yıldır var. Çöp deniliyor Ahmet Nurşebi'nin aldığı oyunculara. İşte aldığı futbolcular Premier Lig'den, Milan'dan futbolcular alıyor. Onlara çöp diyorlar. Bu da çok çirkin. Şimdi kendi sermayenize Hasan Aras'ın övündüğü sosyal medyası kendi sermayesini kötülüyor, çöp diyor. Ondan sonra sermaye atışı için bizden geliyorlar tekrar para istiyorlar. Sermayeyi bedava bırakıyorsunuz, çöp diyorsunuz. Yani çok yanlış politikalar içinde, bir rüzgar içinde. Şimdi böyle bir algı da çıkıyor. Ahmet Nurşebi'nin aldıkları çöp, bu sosyal medyadaki Hasan Arat destekçilerinin ve övündüğü sosyal medyanın propagandası bu. Şimdi tabii şöyle bir işe teamül ediyor konu. İşte onlar çöptü, biz aldık, biz kurduk, bu paraları da harcıyoruz. Bunlar ucuz, ucuz da değil aldı yeni transferleri. Ve işte başarılı olursak bu tamamen bize yersin. Halbuki Ahmet Nurçebi döneminde Beşiktaş şampiyon oldu. İşte biz önerdik genel kanı olarak Beşiktaş taraftarları ve ilk anons edenlerden birisi benim Sergen Yalçın'ı. Ve ondan sonra Ahmet Nurçebi Abdullah Avcı ayrılığından sonra Sergen Yalçın'la anlaştı ve Sergen'in mucizevi bir müthiş performansıyla Beşiktaş her şeye rağmen yönetimin kendisinin yanında olmamasına biliyorsun o meyafi işleri vesaire Sergen şampiyon oldu. Şimdi o şampiyonluk Ahmet Nurçebi'ye yazmadı ki Beşiktaş'a yazdı.
Doğru.
Yani bunun Ahmet Nurçebi'nin oyuncusu, onun bunun oyuncusu bunlar yanlış şey. Şimdi mesela Beşiktaş taraftarı olduklarından da Beşiktaş taraftarı olarak konuşuyorlar ama bazıları Hasan Bey'in çevresindeki ekibi takımı Beşiktaş taraftarı ya Hasan Arat'ın taraftarı da olmaz, Ahmet Nurçebi'nin düşmanı da olmaz, Ahmet Nurçebi'nin taraftarı da olmaz, Beşiktaş'ın taraftarı. Dolayısıyla bunlar yanlış konular ama tahmin ediyorum birazcık ona da gidiş var. Mesela Cenk'e ilgili yapılan bir eleştiri var genel anlamda bizim Beşiktaş camiasından. Kongre üyesi yapıldı Cenk, Ahmet Nurçebi döneminde. Aynı şeyi Burak'a da yapmıştı. Bunlar yanlış işler. Profesyonel futbolculara Beşiktaş'ın kongre üyesi yapmanıza gerek yok. Zaten futbolu bırakırlarsa, Beşiktaş'a hizmet etmek isterlerse Beşiktaş kongresi üyesi olacak başvurularını yaparlar. Burada futbolcuların da gençliğini suistimal etti bazı yöneticiler ve yönetimler. Bunun da herhalde Cenk'te bir artçısı var. Yoksa Cenk'in bugün bu maliyete bak, senin söylediğin maliyet komik maliyetler. Yani Beşiktaş şimdi Cenk kaç yaşında?
Cenk 33 yaşında hocam.
Beşiktaş'ın aldığı şey kaç yaşında? Polizista ve şey?
Immobile. Bakarım hemen hocam yaşlarına.
Immobile'nde herhalde 35-34 yaşında.
O civarda olması lazım.
Şimdi yerine aldığı futbolcuya Beşiktaş 6 milyon euro maaş veriyor. Gönderdiği diğer santrafora.
Hocam 34 yaşındaymış Immobile.
34 yaşında. Cenk'ten daha yaşlı. Şimdi daha yaşlısını alıyorsun.
Dedik 6 milyon euro.
Evet, 6 milyon euro veriyorsun. Sizin hani imza parası 2,5 dediğine göre.
Hepsi
hani,
içinde hocam.
Onu da 1 milyon imza parası verdilerse ya da 500 bin. Cenk'in 1,5 milyon 2 milyon arasında bir bütçesi maliyeti var. Şimdi buna 2 yıllık garanti para veriyorsun Immobile'ye. O zaman 6+6=12. 12 milyon. Kulübüne ne para verdiler bilmiyorum. Sözleşmesi vardı yıl sonuna kadar. Şimdi 9 numara gönderiyorsun, 9 numara alıyorsun. Ha bir de şu var. Şimdi Beşiktaş'ta Cenk geçen yıl hemen hemen hiç sakatlık yaşamadan oynadı değil mi?
Evet oynadı hocam. Oynadı.
Şimdi alınan Immobile 2024 yılında hemen hemen bir tane 90 dakikası yok. Bir tane bak bu önemli. Bir tane 90 dakikası yok 2004 yılında. 2023 90 dakikalarla başladı. Daha önce çok ciddi sakatlıklar geçirdi Immobile. Yani öyle basit sakatlıklar geçirmedi. Hatta bir şey söyleyeyim sana. Şimdi bu aslında işletmeyle de futbolun işletmesiyle de alakalı bir şey. Bu Lazio'nun...
Hocam Lazio'da geçen sene 31 maç oynamış Immobile. 7 gol 1 asisti var. Evet, 8'de sarı kart görmüş.
Şimdi 2024'ten itibaren hani son viraj ya, ligin ikinci yarısı. Oradan sonra yanılmıyorsam 90 dakikası yok. Yani hep 55 dakika, 60 dakika, evet, 32 dakika, şey yok, 26 doğru. dakika, doğru. 11 dakika. Şimdi Lazio'yu iyi takip ettiğim, uzun yıllar 90'lı yıllardan beri iyi tanıdığım bir kulüp. Orada ortopedi ve travmatoloji uzmanı var, spor hekimi Stefano Lovati. Bu 2023 yılında, bir önceki sezon çok sakatlık yaşadı Immobile. Orada doktor dedi ki Lovati, Immobile'nin vücudu artık dedi, bunun idmanlardan mı dediler sakattı. Bir de trafik kazası geçirmişti. O oynamasına engel olmadı. İdmanlardan mı dediler bunun sakattı. İdmanlardan olduğunu sanmıyorum. Immobile Lazio'ya geldiği zaman ben onu görevliydim. İyi tanıyorum vücudunu. Çok kuvvetli, çok dirençliydi. Ama sahada çok dayak yedi. Çok yoruldu. Psikolojik olarak da yoruldu. Artık fiziksel durumu en iyi halinden uzak gözüküyor. Ve vücudunun bedeni daha az oynamayı talep ediyor dedi. Yani aynı bu ibareyi kullandı. Ondan sonra da dedi ki bunu yani tasarruflu kullanın dedi. 2023'te dedi bunu. 2023'te. Yani bir yıl önce. Dolayısıyla şimdi bu yatırımı yapıyorsunuz, Cenk'e bağlayacağım. Immobile iyi bir oyuncu.
Hocam tabii bir de bilgi olarak söyleyeyim. 2021-2022 sezonunda 31 maç oynamış, 27 gol atmış. Yani sizin dediğiniz sezona baktığımız zaman 23 sezonunda 31 maç 12 gol, 24 sezonunda 7 gol. Yani o şey anlamında da büyük düşüş var. Buyurun hocam, söz sizde.
Düşüş var. Bir de şöyle bir şey var. Mesela son 3 sezona baktığın zaman, son 3 sezon 53 maç kaçırmış.
Evet.
Sakatlıklardan dolayı. Yani trafik kazasında, kaburgasında sıkıntı oldu. Oynadı, problem olmadı. 4-5 günlük tedaviyle. Ama onun dışında geçirdiği sakatlıklar, mesela çok ciddi kolateral denilen dizin iç bağları var. Orada ciddi sakatlık geçirdi. Sonra bir daha geçirdi aynı yerden, dizden. Dolayısıyla dizdeki sakatlıkları sorun oldu. O zaten 30 yaşından sonra tehlikelidir, biliyorsun. Daha önce de sohbet ettik bizler.
Evet, doğru.
Bağlar tehlikeli de. Şimdi son 3 sezonda 53 maçı kaçıran birisi bu. Şimdi Cenk'e bağlayacağım. Buna 2 yıl garanti para, 12 milyon euro para veriyorsunuz. Bonservis vesaire, imza parası nedir bilmiyorum. Cenk'e yıllık 1,5 veya 2 milyon ve garantisi 2 yıl falan garanti etmek zorunda değilsiniz. Cenk'e verin siz, oynadığı vücudu taşıyana kadar götürür, herhangi bir şey garanti değil. Çünkü doğru. Beşiktaş'ın kaptanı. Şimdi mesela şöyle bir şey daha var Aygün. Buyur Beşiktaş'tan hocam. Gitti diye tak açmış arkadaşlar. Prenses'e tak açmış. Çok çirkin tabii, çok çirkin. Şimdi Beşiktaş'tan daha önce Fenerbahçe'ye, ki bakın bu Fenerbahçe'ye gidişi Cenk'in serbest bırakıldıktan, sözleşme yapılmadıktan sonra. Futbol şubesi sorumlusu Feyyaz da Fenerbahçe'ye gitti. Futboldan şimdi yönetici.
Evet.
Feyyaz'a da o zaman tak açacak mısınız? Daha ötesi, Cenk profesyonel bir futbolcu. Yani para kazanmak için bir yerle anlaşmak zorunda. Daha ötesi, Başkan Hasan Arat amatör olarak basketbol oynadığı yıllarda önce Fenerbahçe'ye geldi. Sonra Beşiktaş'a geldi. Sonra Galatasaray'a gitti. O zaman Beşiktaş'tan bir amatör sporcuyken amatör bir takıma giden, hani para için de değil, profesyonelite yok. Galatasaray'a giden başkan, o zaman Hasan Arat'a ne diyeceksiniz? Evet. Beşiktaş'ın başkanı Beşiktaş'tan Galatasaray'a gitmiş. Futbol şubesindeki Feyyaz Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gitmiş. Cenk Tosun'a Prenses Cenk Tosun diyoruz. Olmaz ki, yakışmıyor. Yani Cenk Tosun her şeyden önce bir profesyonel sporcu. Ha, Feyyaz'ın hikayesi de başka, biliyorsun. Gereği yok şimdi konuşmaya.
Evet, doğru hocam.
Yani dediğim Cenk hikayesi, Fenerbahçe başarılı bir transfer yaptı. Gerçi Galatasaray'a da Batshuayi'yi almakla, o da bence iyi transfer yaptı. Çünkü santrafor mevkisinde bunlar büyük takım, önde oynuyorlar. Çok alternatifli ve farklı özelliklere haiz santraforların bulunmasında fayda var. Mesela ben antrenörlük zamanımda her zaman 4 tane santraforun bulunmasını isterdim.
Öyle
tanesini
mi?
Tabii. 2 tanesini kulübede, 2 tanesini sahada tutardım. Dolayısıyla bazen 80 dakikada hiç kimsenin yapamadığı işleri yetersiz kalır. Kulübeden aldığınız son 10 dakika içeriye aldığınız forvet oyuncuları, cesur oyuncular, özellikleri olan oyuncular bizim maçı kazandırır. Yani kulübede oturan santraforlar oynayanlardan daha büyük sorumluluklar taşır ve daha hazır olmak zorundadır ve deneyimli olmak zorundadır. Farklı özellikleri de olabilir. Genç hırçın da olabilir ayrı. Dolayısıyla bu tip büyük takımların elinde 3 tane 4 tane o bölgede oynayacak oyuncuyla lige başlamaları, çünkü 30-40 maç oynuyorlar. Avrupa Kupası 45 lira 50 lira çıkıyor Türkiye Kupası ile birlikte. Galatasaray'da Fenerbahçe'de Batshuayi ile Cenk de iyi hamle yaptı. Dolayısıyla Cenk transferiyle ilgili bunları söyleyelim.
Şu Cenk transferine ben bir de ek yapayım hocam, bilmiyorum katılır mısınız? Resmen kapıda bekledi, Beşiktaş'ın kapısında bekledi, onu da söyleyeyim.
Onu hissettik. Onu Cenk adına üzüldüm. Beşiktaş adına da üzüldüm. Beşiktaş'ın kaptanı bu şekilde bir muamele görmemesi lazımdı. Şimdi Cenk mesleğini yapacak, en iyi şekilde yapacak. Beşiktaş'a karşı da en iyi şekilde oynayacak. Biz başarılı olmasını isteriz. Her şeyden önce Beşiktaş'da aldığı bir spor kültürüyle Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ı iyi temsil etmesini isteriz. Bu biz rakip olabiliriz, problem değil. Yani rekabet sporda çok güzel bir şey. Rakiplerine saygı göstereceksin. Bizden gitmiş olması, bizden gidiş beni üzüyor. Bizde jübile yapması lazımdı. Artı bir şey daha var Aygün. Yani çocukların örnek modelleri. Mesela Cenk Tosun Beşiktaş'ın kaptanı olarak attığı goller, hakikaten jenerik golleri var Cenk'in.
Evet.
Yani Avrupa Kupaları, Şampiyonlar Ligi falan dahil olmak üzere. Şimdi bu çocuklar mahalle arasında, halı sahada, işte 12-14 yaş grubunda, 14'ten altta Cenk gibi olacağım diyerek topa vuracaklar. Yani biz kendi kaynaklarımızı, kendi markalarımızı, kendi değerlerimizi bu kadar çok basit bir şekilde heba etmemiz lazım. Ben Beşiktaş'ın yönetiminin davranışlarını seçimden önce de aday oldukları zaman agresif bir sosyal medya politikasıyla hiç beğenmiyordum. O devam ediyor. O yetmezmiş gibi eldeki sporculara da itibarsızlaştıracak durumlara getirdik. Cenk de ilave edildi. Yani Rıza oldu, işte Sergen oldu. Öbür taraftan bakıyorsunuz kendi futbolcuları kadro dışı bıraktıkları Abubakar vesaire oldu. Şimdi sıra Cenk'e geldi. Üzücü bir şey tabii bu.
Hocam Beşiktaş'la ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yapılan transferleri komple bir değerlendirirseniz nasıl değerlendirirsiniz? Olumlu mu, olumsuz mu? Neler söylersiniz?
Şimdi Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde transferlerden önce şunu da söylemek istedim. Az önce Cenk'in yönetimle alakalı sıkıntıları vesaire, hani o daha iyi neticelenmesi gerekirdi dedik ya. Bir de geçtiğimiz günlerde biliyorsun Emre Kocadağ'la ilgili bir haber çıktı. Suç örgüt falan.
Evet, doğru.
Yazdı, okudum. Şimdi habere göre bakıyorsunuz orada sicil kurulu başkanı var, sicil kurulu üyeleri var, yönetim kurulu işte üyeleri var. Emre Kocadağ asıl başkan kaç dönem yaptı. Peki şimdi buna örgüt kurdu diyorlar. Bunlar da çok az önce bahsettiğim gibi agresif, gereksiz politika bunlar. Peki o zaman örgütün başı Emre Kocadağ mı, Ahmet Nurçebi mi? Niye Ahmet Nurçebi şikayette yok? Şikayet etmişler, dilekçe vermişler. Emre Kocadağ bunları yaptı. Ya da üyeleri Emre Kocadağ önerdi gibi haberde yazıyor. Peki üyeleri önerse de sicil kurulundaki birileri üye de yapsa zaten başkanın onayından geçiyor. Yönetim kurulu başkanının imzası da oluyor. Peki bu doğru mu? Bu da yanlış. Yani neler olduğu anlamak zor. Dolayısıyla orada yönetilirken işte Cenk de bu kargaşa içinde, bu negatif enerjiyle yönetilen durumda Cenk de o kargaşa içinde heba alıyor. Şimdi transferlere geçelim. Transferlerde de bana kalırsa yine aklı selim bir transfer politikası yok. Getirilen hoca Hollandalı. Hoca mesela daha kampta Cenk'le idmana çıkmadan Cenk gidiyor. Yani bir sahaya girmesi lazım.
O zaman Cenk'i, o zaman Sayın Aybaba'yla Sayın Uçar mı bu operasyonu yaptı?
Vallahi bilemiyorum ama neticede şu var. Hoca ve takım gözüyle baktığım zaman ben eldeki tüm oyuncularımı görmek yani, isterim.
Öyle yaptı Mourinho, öyle yaptı Jose Mourinho. Bütün herkesi aldı götürdü. Oynamayanları bile aldı götürdü. Komple hepsini götürdü. Daha sonra kararını verdi. Dediğiniz
tabii,
doğru. Öyle yap. Doğru.
Normal şimdi tabii normal şu da var. Beşiktaş'ın transfer markete girdim geçen gün. Kadrosuna bakıyorum. Kadro genişliği 50 kişi yazıyor. 50 kişi. Şimdi hani hoca da görecek de 50 kişiyi nasıl görecek? Yani gidenler de mesela 4-5-6 tane de giden var. Rozier, Gezdal, Cenk falan işte Umut gibi. Yani onlarla baktığınız zaman bu sezona başlarken biz 55-56 oyuncuyla falan biz kadro yapmışız. Bu da inanılmaz bir şey. Mesela yabancı fazlası var şimdi Aygün. 12 yabancı ile oynayacak değil mi? Normalde.
Hocam değişmeyecekmiş. Şöyle bilgi geldi. Bir ara değiştirelim falan 14 diyorlardı ama değiştirmeyecekmiş federasyon.
Evet. Şu anda geçen gün
Hüseyin Hocam şimdi transfer marka baktım. Sayfa sayfa hakikaten ha. İnanılmaz.
Ya 50 oyuncu var Aygün. Gidenlerle 56.
Bu kadar geniş bir kadro ben görmedim.
Bir şey diyeceğim. 56 oyuncu 3 takım çıkmaz mı?
Çıkar.
3 takım. Bak ikinci takımıyla ben takım yapayım şampiyonluğa oynarım. Beşiktaş'ın gönderecekleriyle veya ikinci takımıyla şampiyonluğa oynarım. Ya inanılmaz bir şey. Şimdi 19 Hüseyin diyor ki 19 olduk biraz es vermemiz lazım. 19 yabancı oldun. Niye alıyorsunuz? Eldekileri ne yapacaksınız? Onlar bizim sermayemiz. Onları göndereceksiniz.
20-21 yabancı gözüküyor. Tabii gidenler var. 21-19 yabancı. Doğru hocam. 19 yabancı var şu anda. 19
şimdi gitsin yabancı. Diye itibarsızlaştıracağız ki adamlar kaçsın diye. Kaçanlar gidiyor işte. Sonra tazminat alıyorlar. Sözleşme parasını ödemeye zorundasın. Yani aynı mevkiye iki insana maaş veriyoruz. İki insana imza parası veriyoruz. Aynı mevkiye tazminat veriyoruz. İnanılır gibi değil ya. Bu kadar yabancı 19 yabancı stoklamışsın. 50 futbolcu stoklamışsın. Yani şimdi transferi nasıl görüyorsunuz? Nasıl göreyim? Batıyor kulüp yani. Yani bir senin işletmen olsa bu işletme artı bakiye vermesi mümkün mü? Bütün bakın futbol AŞ'nin bütün raporlarında dipnotlar vardır. Batık sermaye gibi 3/2'sini geçti vesaire gibi. Yıllardır 10 yıl 15 yıl 20 yıldır böyle yönetim. Hep hani bu Hasan Arat'mış, Ahmet Nurçebi'ymiş, Yıldırım Demirel, hiç değişen bir şey yok. Model bir kere böyle oldu. Sadece tüketim modeli. Dolayısıyla transferleri de ben hocanın kontrolünde olduğu gibi görmüyorum. Çünkü birbirine alakasız bir sürü farklı milletlerden sadece menajerin yaşı gelmiş. İşte nereden daha yüksek para veririm, nereden ticaret yaparım dediği tarzda bir şey var. Hareket var. Dolayısıyla hocanın dizayn etmediği, hocanın transferine sorumlu olmadığı bir takım başarılı olamıyor Aygün.
Doğru. Doğru.
Yani şimdi ben sıkıntılı görüyorum transferleri.
Umarım... Yani şimdi ben dikkat ettim. Demin söylediğiniz 19 yabancı gözüküyor hocam. Bir kere bundan kurtulacaksın. 7'ye indireceksin. İndirdikten sonra gene bir transferde yabancı transferler yapılacak deniyor. Gene 2-3 tane indirdim. Yani bir 9-10 tane yabancı göndermen gerekiyor. Bu da finansal anlamda büyük bir sıkıntı yaratmayacak mı hocam?
Tabii şimdi isimler önemli değil. Kesinlikle %100 isimler önemli değil.
Evet, isimler önemli değil.
Çok... Doğru. Sirkülasyon yapıyorsanız, yabancı alıyorsanız, yabancı satıyorsanız. Mesela şimdi Chamberlain Premier Lig'de Liverpool'dan gelen oyuncu.
Evet, Liverpool'dan
gelen. Şimdi bu oyuncu iyi bir oyuncu. Bak şimdi Premier Lig'e gitsin bu oyuncu yine orada oynar. Şimdi bu oyuncuyu sen kampa götürmüyorsun. Mesela hocanın inisiyatifinde mi bu? Hocaya sormak lazım. Chamberlain'i sen kampa niye götürmedin? Şimdi bu ciddi bir şey. Yani bu hocanın hareket alanından çıkan transfer ve takım kurma tercihi...
Çok başlı ses, çok başlılık mı var hocam? Beşiktaş'ta. Yani hoca
bence
üzerinde...
tek başlılık var. Şimdi Hasan Arat diyor ki Beşiktaş ikinci başkanına gidip Rafa'yı getireceksin dedim. Gitti aldı geldi diyor.
Tamam.
Şimdi, buna baktığınız zaman tek başlılık var. İkinci başkanına talimat veriyorlar. İkinci başkanı Hasan Arat'ın kendi deyimi bu. Kendi Ankara'da yaptığı konuşma bu. İkinci başkanı gönderiyor Hasan Arat, alıyor özel uçakla getiriyorlar. Bu özel uçakların benzin parasını, yakıt parasını kim veriyor? Ona da merak ediyorum. Hani kız takımı, voleybol takımı, Türk Hava Yolları'nda şey uçuyor, standart uçuyor. Futbolcular özel uçaklar gidiyor geliyor. Havadan hiç inmiyor özel uçaklar. Enteresan yani. Ondan sonra bunu Allah'tan Mehmet Şimşek falan takip etmiyor bu özel uçak.
Olabilir hocam, bir şey diyemiyorum. Hocam günün esprisini patlattınız yemin ediyorum. Hocam biraz milli takıma, biraz da federasyona dönmek istiyorum. Beşiktaş'la ilgili ekleyeceğiniz bir şey kaldı mı hocam?
Yok inşallah hoca büyük performans gösterir. Bu beş benzemez
denklemi
denklemi çözer, iyi bir lig olur. Yani ben Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un katil surette birbiriyle en iyi şekilde takımları kurup yarışmasından taraftarım. Çünkü futbol güzel bir oyun. Rekabetle güzel oluyor, saygıyla güzel oluyor. Doğru, yani doğru. Birlikte olarak güzel oluyor. Yoksa bir takım yarışmış falan hiçbir esprisi yok.
Doğru. Hocam bugün bir dinleyicimiz şunu sordu. Immobile kaç gol atar dedi. Siz onu da unuttum ben size soracağım da. Sizin düşünceniz ne? Yani Feyyaz Hoca 25 dedi de biraz da tabii bu söylemesi biraz da futbolcularına baskı yaratmaz mı? Sizce kaç gol atar?
Şimdi geçen yılki sayısına bakarsan, 7. Az önceki konuşmalarımıza da bakarsan öncelikle sağlıklı olması lazım ve geçen yılda 2024'te 90 dakika tamamlamadığı maçlara bakarsak öncelikle inşallah sakatlıklardan uzak eski gücüne de gelebilecek bir motivasyonla sahaya çıkarsa o Immobile çok gol atabilir. Ama tabii bir de şöyle bir şey var. Immobile'nin oyun tarzına ve onunla topu buluşturabilecek ortamları da hem takım hem hoca hem oyun planı buna da uygun olacak mı? Yani bu çok kolay bir şey değil. Kaç gol atar? Eğer Lazio'daki Immobile olursa çok gol atar. Ama hangi? 3 yıl önceki. 1 yıl önceki değil. 1 yıl önceki zaten 7 gol atmış. Dolayısıyla göreceli öncelikle fiziki durumunun ve sakatlıkların yaşanmayacağı sağlam bir Immobile sahada olması lazım. Hı hı. Sonra da onu gol yerinde, gol pozisyonunda fazla buluşturabileceğimiz istediği topları verebilmek lazım. Zaten o zaman Immobile, Cenk Tosun, işte Batshuayi, Edin Dzeko falan fark etmiyor. O zaman vuruyorsun, gol oluyor. Göreceğiz onu yani Aygün, çok göreceli bir şey.
Doğru söylüyorsun, onu şimdiden söylemek hatta Emre Belözoğlu'nun bir cümlesi vardı Fenerbahçe teknik diyor. Şu kadar gol atar, bu kadar gol atar, top basan falan filan transfer dönemi böyle açıklamalar yapmış futbolcularla ilgili. Ama tabii bunlar da hayal oldu, ortaya çıktı, onu da söyleyelim tekrar. Hatırladınız değil mi o sohbeti hocam? Emre Belözoğlu Fenerbahçe teknik direktörüken bu 15 gol atar, bu 20 gol atar, toplamı şu olur falan filan diye transfer edilen futbolcularla ilgili açıklama yapmıştı. Ama tabii bunların hepsi hayal oldu, futbolcular hemen rapor topar geri göndermek zorunda kaldı. Hocam son olarak Beşiktaş'la ilgili neler söylemek istersiniz?
Vallahi Beşiktaş'la alakalı neler söylemek isterim. İnşallah sermaye artırımından bir para gelecek. Daha fazla çarçur etmezler. İmza paraları, menajerler, maaşlar vesaire. Maaş bütçeleri çok yükseldi. Beşiktaş tarihindeki en yüksek maaşlar ödeniyor. Yani Yıldırım Demirören, çıldık bizi Yıldırım Demirören dedikleri dönemin daha da üstüne çıktık. Zirve yaptı. İnşallah bu balansı sağlarlar. Özellikle şu ana kadar bonservisli futbolcu satışı yapamazlar. İnşallah buna en kısa zamanda başlarlar ki bir Amerikalı getirdiler bir menajerle birlikte çalışan. Hiç olmazsa bunların biraz da faydası olsun. Elde fazlalıkları değerin üstüne satmaya çalışsınlar. Öyle çöp diyerek işte onu kendi futbolcularına itibarsızlaştırarak da bunları satamazlar. Buralara dikkat etmeleri lazım. Beşiktaş'a da diyeceklerim bunlar. İnşallah gelir gider dengesini
iyi ayarlarlar diyorsunuz.
İyi ayarlarlar.
Hocam çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız ve katkı sağladığınız için.
İyi yayınlar diliyorum.
Görüşmek üzere. Sağ olun.